Ayrım 13.
Biliyordu ki Nihal yalnız bir kez duygularını çözümleyerek kendisine yüreğinde ayırdığı sevginin zorla kurulmuş bir sevgi olduğunu, şu sevdiği kadının sevilmemesi gerektiği bir üvey anadan başka bir şey olmadığını öğrenir öğrenmez, o zamana kadar türlü uğraşmalarla kurulabilen içtenlik yapısı birden yıkılacak ve onun yerine artık bir daha dolmaz bir uçurumun boşlukları açılacaktı. Evet, yalnız bir dakikalık bir olay sebep olarak ikisinin arasında bir şey kırılacaktı. Olayların gelişmesi ve gerektirmesiyle bu iki yürek birbirlerine düşman olmaya mahkumdular. Daha olmamışlardı, belki daha olmayacaklardı ama bir gün bunun olacağı kesindi. Bir süreden beri Nihal de artık dostluğa son vermek için bir acele, kuşkusuz kendisini sıkan bir barış halinden çıkarak açık bir savaşa yol açacak bir sebep bulmaya yeterli bir istek sezinliyordu. Bugün belki dostluklarının son günü olacağından korkmuştu. Sabahtan akşama kadar Nihal kendiliğinden ona tek bir söz bile söylememişti. Eğer evde bir dakika ılımlılığını kaybetse, demek yarından başlayarak artık bir cehennem hayatı başlayacak ve bu çocukla savaşmak gerekecekti. Buna imkan bırakmamak için öz benliğini tutmaya, bu gizli savaşın bütün üzüntülerini sindirmeye mahkumdu. Onun özverileri anlaşılmayacaktı. Üstelik çevresinde bunu değerlendirecek kimse bulunmayacaktı. Tam tersine Nihal'in en haksız hırçınlıklarından, en yersiz ağlamalarından o sorumlu olacak. Herkes dudaklarını bükerek ona düşmanlık bakacak. Şakire Hanım'ın gene başarıları tutacaktı. Şimdi Şakire Hanım'ı alnını sıkan bir yemeniyle karşısında bir kınama, azarlama simgesi somurtkanlığıyla görüyordu. Daha sonra Şahise, Nesrin, hanımsız evde hep dile getirilip açıklanmayan bir umutla yaşayarak bu ikinci hanıma sonu gelmez bir düşmanlık besleyen bu kızlar, üstelik evin içinde ondan hep korkulacak bir yaratık gibi kaçınan Cemile birer düşmandan başka bir şey değildi. Bunlar yalnız yarım bırakılan cümleleriyle, gözlerinin kinli bakışlarıyla, suskunluklarıyla, her şeyleriyle Nihal çevresinde bir soğuk daire çeviriyorlar ve o işte bir yıllık uğraşmalar sonucunda bu daireyi geçerek Nihal'i tamamıyla alamıyordu. Yalnız Bülent'le dostlar, onların ikisini birleştiren, dost eden bir şey vardı, gülmek. Bu noktada birleşmişlerdi ve onunla her zaman dost olacaklardı. Ama bu dostluk Bülent için bir suç olacaktı. Çocuk evin içinde kimseye, hele ablasına itiraf edemeyecekti ki onu bir anne kadar değilse bile herhalde bir üvey anadan pek çok seviyor. Sonra birden Bülent'in arkasında onun kahkahalı neşeli yüzünün üstünde başka bir hayal çizildi. Behlül. Düşünmedi. Düşünmemek istedi. Evet, niçin düşünecekti? Behlül aklına geldikten sonra kafasında başka bir anı uyandı. Onu peykerin arkasında dudakları bir öpme ihtirasıyla titreyerek hemen eğiliyor, yakıcı, ısırıcı bir öpüşle peykerin ensesinden öpmek için orada can veriyor gibiydi. Daha sonra çapkın bakışlarıyla hamakta Firdevs Hanım'ı sallarken gördü. Düşüncelerine ufak bir duraklama geldi. Düşündüklerinin akışı titriyor, başka bir yolu yatağı izlemek için kararsızlık içinde gidip geliyordu. Bu noktada durmamak ve yeni yolu yatağı izlememek için bu düşlemeyi bir sözcük ile uzaklaştırmak istedi. Hemen açıktan çapkın dedi. Evet, sözün tam anlamıyla çapkınlıktan başka bir şey değildi. Kendi kendisine şimdi öfkeleniyordu. Gerekirse söylerim, bu yapılacak şey değil. Peyker'in hakkı var. Evet ama annesi Firdevs Hanım'ın. Birden Peyker'in bir sözü aklına geldi. Ne diyordu? O kocasına hainlik etmek maksadıyla evlenmemişti. Bunu söylerken gözlerinde ne belirgin ve ne hain bir anlam vardı. Ne demek istiyordu? Başkaları, kendisi Bihter, kocasına hainlik etmek maksadıyla eve eğlenmişti. Öyle mi? Bunu yapmayacaktı. Bir Firdevs Hanım'a benzemeyecekti. Bu anne, hayatına sürekli bir yüz karasıydı. İşte bugün o Behlül'le şakalaşırken Bihter üzerine atılmak. Lakin artık utanınız, siz bir yaşlı karısınız. İhtiyar, ihtiyar anlamıyor musunuz? Demek istemişti. Evet, kesinlikle Firdevs Hanım'a benzemeyecekti. İşte yemin ediyordu. Kendi kendisine içinden annesine benzememek için yemin ederken aklına başka bir şey geliyordu. Ta küçüklüğünden beri Peyker'e babasına benzer Bihter için annesine çekmişlerdi. Değil mi ki bunu bana söylemekte herkes söz birliği etmişti. Demek gerçekte o annesine benziyordu. Bu benzerlikten korkardı. Yüreğinde bir şey vardı ki bu fizik benzemenin hayatlarını da benzeteceğini sandırır ve onu titretirdi. O da babasına benzemeliydi. Peyker gibi. Biraz kumral, biraz daha geniş omuzlarla dolgunca bir beden. Kısa ve kılsız kaşlar. Beyazdan çok saza yakın bir renk. İşte Peyker. Kuşkusuz Bihter daha güzeldi ama babasına benzemiş olmak için daha az güzel olmaya yüreği razı olmuş gösteriyordu. O tanıyamadığı babası için derin bir sevgisi vardı. Annesine veremediği yüreğini tamamıyla bu ölünün anısına veriyordu ve bu anıyı süslerdi. Rastlantıya işitilmiş şeylerden, parça parça elde edilmiş ayrıntılardan babasına bir hayat hikayesi yaratıyor, sonra onu Firdevs Hanım'ın elinde işkenceler içinde yaşatıyor, her şeyden habersiz, namuslu bir koca mazlumluğuyla babasının evlilik hayatına bir trajedi rengi veriyor, sonunda onu korkunç bir çarpışla kahrolmuş halde öldürüyordu. Babasını ne kadar seviyordu. Peyker'i babasına benzemiş olduğu için sanki kıskanıyordu. Sanıyordu ki Peyker babasına benzediği için hayatında mutlu olacak ve o Bihter bu bir hata sonucuyla meydana gelmiş evlilikten bahtsız olacaktı. Peyker elbette mutluydu, kocasını seviyordu, aralarında mini mini bir Feridun vardı. İşte rahat bir aile hayatı. Onun nesi vardı? Bu soruyu kendi kendisine sorarken karanlıkta ellerini kavuşturarak siyahlıklara gömülen bir odanın isfenden takımlarından, atlas perdelerinden, bütün bu tantanalı eşyadan bir cevap bekleyerek duruyordu. Sevmek, sevmek istiyordu. Hayatında yalnız bir bu eksikti. Ne var ki hayatta her şey bundan başka bir şey değildi. Sevmek, evet, bütün mutluluk yalnız bununla elde edilebilirdi. Küçük, sefil, çıplak bir oda, demir bir karyola, beyaz perdeler, iki hasa iskemli. İşte yalnız bu kadarcıkla yoksul bir sevişme odası. Ama sevmek, ya Rabbi, sevmek istiyordu. Ateşler içinde delice bir aşkla sevecek ve mutlu olacaktı. İşte şimdi bu tantanalı odanın zenginlikleri içinde siyah mermerlerle örtülmüş mezarda diri diri gömülü gibiydi. Soluk alamıyor, boğuluyordu. Bu mezardan çıkmak, sevmek istiyordu. Yerinden fırladı. Artık bu karanlıklardan kurtulmak istiyordu. İşitilmemek için yavaşça iskemlenin üstüne çıkarak tavandaki kandili, o eski tapınaklara özgü bir fenere benzeyen kandili uzandı, yaktı. Kandil önce yanmıyor gibiydi. Sonra birden ufak bir çıtırtıyla bir küçük ışık dalgası titredi ve odanın karanlıklarından sarı bir duman biçiminde kayarak serpildi. Fenerin koyu sarı, yeşil, mavi, kırmızı camları vardı. Bu hafif ışık o koyu renklerin arasından donuklaşarak, siyahlaşarak odayı yeşil denizlerin altında renkli geceleri boğulmuş bir mağaraya benzetiyordu. Bu ışığın altında eşya bir sessiz hareketsizlik içinde duruyor. Yalnız ince, saydam türler, birbirlerini yok ve var eden yeşiller, maviler, sarılar, kırmızılar gölgelerin üstünden kayıp akıyorlardı. Eşyanın, duvarların ta ötede son derece uzak bir resim biçiminde Bihter'i gösteren aynanın üstünden sessiz birer çağlayan gibi dökülüyordu. Bihter karanlık bir düşten renkli bir düşe çıkmış gibiydi. Bu perilere özgü bir dünyayı hayal ettiren odanın belirsiz ışıkları arasında ta ötede, uzakta, sanki tabaka tabaka derinleşen bir yeşil mağaranın kaybolmuş ufuklarında kendisine titrek bir hayal biçimiyle yaklaşıyor görünen Bihter'i, o aynanın Bihter'ini, donuk bir gümüş tabloya yalnız beyazla resmolunmuş bir kadın ki ince ipek gömleğinin içinden sıyrılarak uçacak bir bulut olacak sanılırdı. Bilinmez nasıl bir duyguyla, karşısında bu ince gömleğin içinde titriyor görünen bedeni çıplak, tamamıyla çıplak görmek istedi. Omuzlarından kurdeleleri çözüldü. Gömlek kayarak göğsünün üstünde, belinde ufak bir kararsızlıktan sonra ayaklarının dibine düştü. Uzun siyah saçlarını ellerinin sinirli vuruşlarıyla tuttu, kıvırdı. Bunları tam çıplaklığına bir eksiklik vermesini istemeyerek kaldırdı. Ta başının üstüne dağınık bir küme biçiminde tutturdu. Böyle büsbütün çıplak kendisine baktı. Uzun bir seyredişle bu tabloya bakıyordu. Kendini bu haliyle hemen hemen hiç görmemişti. Bu yeni bir şey, başka bir vücut gibiydi. Demek Bihter işte buydu. Aynaya yaklaşmaktan korkuyordu. O kadar belirgin haliyle görmek istemiyordu. Biraz daha yaklaşırsa kendisiyle bu hayalin ikizliği pekişecekti. Uzak, uzak kalmak ve bu güzel vücudu böyle uzaktan bir düş arasından sevmek istiyordu. Evet. Bu vücudu seviyordu. Şimdi içinde bu vücut için bir sevgi, bir candan tutkunluk vardı. Bu vücut kendisinindi. Ona hafif bir gülümsemeyle bakıyordu. Aynanın içinde bu beyaz resim ince, son derece belirsiz, havaya benzer bir mavi çizgiyle ortamından ayrılmış gibiydi. Ve böyle çevresinde açılan ince mavi aynanın arasında kabarıyor, bir bedensellik kazanıyor, tablosundan ayrılarak Bihter'e, öteki Bihter'e yaklaşıyordu. Orada iki Bihter bütün zorla tutulmuş aşkları geliştirecek ciğerleri yakan bir öpüşün ürpertileri içinde her şeyi yakıp yıkan bir kucaklaşmayla birbirinin kollarına atılmaya hazır iki vücut ortaya çıkıyordu. Şimdi bu aynanın donuklukları içinde derin bir mağaranın yeşil ufaklarından saydam cam göbeği gölgelere boyanarak gelen bu sevda hayaline erkekçe bir sahip olma isteğiyle bakıyordu. Daha dolgunlukları tamlı kazanamamış göğsünden çizgilerin hafif bir eğilimiyle daralarak inen yuvarlaklığından sonra gözleri titriyor, artık uzak beyaz bulutlardan dökülmüş gölgelerle örtülü görünen bu beyazlıkları daha çok soymaktan sinirli bir ürkme duyuyordu. Omuzlarının genişliğinden sonra biraz uzunca gövdesini gereğinden fazla incelte incelte, sonunda belinde orantısız bir darlık yapmış olmaktan korkan yaratılış, oraya kadar bir yontulmuş eseri darlaştıran çizgiler perhizini bağışlatacak bir cömertlik göstermek istemiş. Bir bölümü genç kız kalmaya mahkum bir vücut çizmeye başlamışken, öteki bölümü tazeliğini bütün gelişmiş zenginliğiyle bir kadın meydana getirmişti. Bihter şimdi kendisinden başka bir vücut gibi seyrettiği bu hayali ufak bir hareketiyle kaçırmaktan çekinerek kımıldamadan duruyor, onu tutmak, ona sarılmak için ellerini dudaklarını uzatacak olursa ikisi birden orada ölüverecekler, delice bir öpüşün ateşlenmeler arasında can verecekler sanıyordu. Ama onun böyle ruhu sarsan bir birleşme ateşi içinde ölmeye, can vermeye gereksinmesi vardı. İşte bu gereksinme, şimdi bu yakınma iniltisiyle bütün kimliğinde çığlıklaşıyor, bedensel varlığında acı veren bir ateş oluyordu. Evet, şu dakikada bu beden, sanki bir kaza anı içinde kendisinden yağmalanan bekaretinin küçük bir avunma lütfu, hafif bir sevinç arttığı bırakmaksızın, verilmeyerek, alınan öpüşlerin, sinirlerini ayaklandırarak derin bir acılıkla sızlanan kucaklaşmaların, evet, bütün evlilik hayatına ilişkin o çirkin, sefil sevişme anlarının acılıklarını duyuyordu. Bunlar kendisinden alındıktan sonra o asıl ruhunun, sevda ruhunun bekaretini, o asıl dudaklarının, kadınlığının dudaklarının öpüşünü verememekten inliyordu. Öyle bir sarılıp kucaklaşma düşünüyordu ki, onu benliğinin ta en derinlerine kadar titresin, hırpalasın, essin. Öyle bir aşk istiyordu ki, onun ruhunda kişi kendinden geçiren baygınlıklar bıraksın. Şimdi bu hayalin, o kendi hayalinin karşısında acısından kıvranmamak için özbenliğini zor tutuyordu. Kendini hiç bu haliyle görmemişti. Bu hayalin kendisinden başka bir şey olmadığından kuşku duyacaktı. Onu güzel, pek güzel buluyor ve bu güzelliği ağlamak istiyordu. Biraz genişçe alnının fazlalığını kabarıkça duran kıvırcık gül saçlarının siyah dalgaları öyle görkemli bir ağırbaşlılıkla süslüyordu ki, bu baş biraz daha küçük, bu alın biraz daha dar olsa, bütün bu kadının levek boyu boslu küçülmüş, tamamlığından bir şey eksilmiş sanısını verecekti. Uzun kaşları taa şıkaklarında ufak bir kararsızlıktan sonra biraz daha sürüp gidiyor ve büsbütün incelmeye vakit bulamaksızın birdenbire kalıveriyordu. Bu kaşların şu düz çizgilisinde öyle bir yükseliş vardı ki yüzünün anlamına, özellikle gözlerinin anlamına yukarılara doğru bir uçuş eğilimi, sanki bütün vücudunu daha çok yükselten, daha çok uzun gösteren bir ağırbaşlılık havası bağışlıyordu. Gözlerinin içinde siyah bir parıltı, orada bir gizli gülümsemenin sevinç ve neşelerini kaynaştırdı. Bu kadın gözlerinin derinliklerinde bir çift şuh çocuk gözü, kimsenin haberi olmaksızın size sevinçliliğinin anlamıyla bakıyor duygusunu verirdi. Bu gizli gülüşten başının ağırbaşlı görkemleriyle garip bir zıtlık oluşturan bir neşeli sevinç topraktan suyun kaynaması gibi kaynayarak yüzünün anlamına içten bir eğlenceyle eğleniyor varsaydıran bir çocukluk koyar. Ona daha çocukken başı bir sultanlık tacıyla çelengiyle taşlandırılmış bir kraliçenin şuh ağırbaşlılığını verirdi. Belirsiz bir çukurun yalnız gölgesiyle yuvarlak bir çene, küçük dişlerini ince bir beyaz çizgi biçiminde biraz açık bırakan etlice ama solgun dudaklar bakışının çocukça sevincini tamamlardı. Ta sağ kaşının altından başlayarak dudağına kadar inen bu çizgi sanki bir tel saç üstünde yatmış olmaktan doğan ince bir çizgi vardı ki en son noktasında sağ dudağının ta köşesinde küçük bir çevinti oluşturduktan sonra artık taşardı. Şimdi hep böyle hareketsiz, dalgın bir bakışla kendisine bakarken gene gözlerinden bir gülümseme o belli belirsiz çizgiyi izliyor, dudağının üstündeki o mini mini çukur titrek bir gölge gibi duruyor, dudağının dişlerinden yalnız birinin ucunu gösteren bir yanı hafifçe kalkıyordu. Kendisine, kendi güzelliğine gülüyor ve böyle yararlanılmamaya mahkum bu güzelliğe gülerken ağlamak istiyordu. Demek bundan sonra, evet bu gece, sonunda bir yıllık karşılıklı saldırıdan sonra artık üstünlük çalınamayacak vücudunun gençlik isyanı her vakit böyle karşısına çıkacak, sevmek, kucaklaşmalar içinde kendinden geçmek isteyen acılı ruhu onu böyle hırpalayacak, ezecek ve bu güzellikler boş emeller içinde çırpına çırpına yok olacaktı. Kendi kendisine bu yargıya varıyor, o hafif gülümsemesiyle gülümserken ağlamak isteyen gözleri, bu güzel ama güzelliğiyle boş yere çürümeye mahkum hayali derin bir acıma duygusuyla sararak yararsız, umutsuz emeller içinde soluyor görüyordu. Birden bu yarı karanlık odanın içinde, evin uyuyan sessizliğinin arasında, başının üstündeki fenerin renkli camlarından renk renk gölgeler yağarak, bütün çevresindeki eşyayı sanki sezilemez bir rüzgarla canlandırırken, kendisini böyle çıplak bulmaktan titredi. Bu yalnızlıktan korktu. Hayır, bu öyle bir duyguydu ki korkudan çok utanmaya yakındı. Utandı. Büyük bir ayıp yapmış, namusuna karşı düşünmeksizin bir günah işlemiş olmaktan korkuyordu. Odasının mahremliğine gizlice sızmış bilinmeyen bir sevdanın kolları arasına düşüvermiş, karşı konulamayan bir sinir ürpertisi içinde ilk aşk günahı meydana gelmiş gibi düşünüyordu. Bütün bu perdelerin şişiyor sanılan gölgelerinin altında, kapıların üstünden dökülen tüllerin atlasların arkasında birçok gözler kendisine bakıyor, o ilk aşk günahından sonra bu kadar vücudunu seyretmek için gecelerin karanlıkları içinde ortaya çıkmış eller pancurları açıyorlar. Bu eşya birden esiveren bir canlılık havasıyla uyanıyor, korkutucu bir baş sallantısıyla bakıyor, sanılan lambanın kalpağa yaklaşıyor gibiydi. Buradan kaçmak istedi. Artık yatağındaydı. Yatağına o haliyle atılmıştı. Ellerini yastığının altına sokmuş, başını oraya koyuvermiş yatıyordu. Karşısında biraz daha uzak, biraz daha belirsiz, artık gölgelerle boğulmuş, artık başka bir vücut olmuş o hayali gene görüyor, şimdi daha çekici görünen bu vücudu yalvaran bir gülümsemeyle çağırıyordu. Genç kızlık hayatında hiç böyle bir şey sezinlememiş, aşk ateşlenmesinin bedenselliğini sızlatacak bir acısını duymamıştı. Üstelik genç kızlık hayatında bütün sevda düşleri belirsiz çizgilerle çizilmiş bulutlardan başka bir şey değildi. Ama evlilik hiçbirini doyurmaksızın o vakte kadar gizli kalan emelleri uyandırmış, hiçbirine çıkar yol getirmiş olmaksızın ruhundaki sevda gereksinmelerini tutuşturmuştu. Demek evlilik bunlardı ve onun evliliği bunlardan hiçbiri değildi. Oh, ne yanılmıştı. Ona sevmek, sevmek gerekliydi. Sevmeyecek olursa ölecekti. Ama nasıl sevecek? Sevmek bu artık kendisi için yasak, gerçekleşmesi imkansız bir şey değil miydi? Kocasına hainlik etmek için mi evlenmişti? Bu soru korkunç bir alayla kulaklarında titreşim yapıyordu. Ve beynini uyuşturan, kulaklarını dolduran bir uğultu arasında hep o çağırıcı gülümsemesiyle karşısında uzak, belirsiz gölgelere boğulmuş hayali çağırıyor, bütün varlığını ona vermek istiyordu. Hiçbir zaman, evet hiçbir zaman hainlik etmeyecekti, edemezdi. Hem ne için hainlik edecek? Bugün bir evlilikte bulunamayan şey bir hainlikle mi olacak? Annesini, daha sonra kardeşini düşünüyordu. Artık düşünceleri karışıyor, gözleri bulutlanıyordu. Şimdi tavanda fener parçalanıyor, yeşil, sarı, mavi, kırmızı dalgalarla akıyor. Kanepeler, dolaplar, perdeler, duvarlar bütün sel coşmasından sonra alçalarak, yükselerek yüzüyor. Renkler, gölgeler birbirine karışarak büyük bir altüst oluş içinde her şey akıyor. Ta uzakta, güneşlerin altında bir siyah deri koyu sularını sürükleyerek ilerliyordu. Kenarından beyaz bir etek savrulan bir hamak yavaş yavaş sallanıyor, havada bir top garip daireler çizerek bir yandan bir yana inip çıkıyor, kollarını kaldırarak bir çocuk koşuyor, ötede belirsiz bir yüz dudaklarında hırslı bir öpüş isteğiyle eğiliyor, bunu eliyle itmek istiyor, eli kalkmıyor, başını çekiyor sanıyor ama çekemiyor. O hırslı öpüş işte orada, işte geliyor ve bütün hayal kalabalığı içinde sonunda karşıdan aynanın içinden Bihter, o öteki Bihter dudaklarını kollarını uzatıyordu. Bu Bihter karşı konulamayan bir çekicilikle çekiyor, çekiyor, dudakları, kolları kilitleniyor, dayanma gücünü kıran, ciğerlerini söken bir kucaklaşma içinde ikisi birden tavandaki fenerden akan yeşil, sarı, mavi, kırmızı dalgalarla bütün eşyasıyla oda, bütün ağaçlarıyla göksu, hep birlikte büyük bir kıyamet tufanı içinde bitmez tükenmez bir boşluğa yuvarlanıyorlardı. 9. Nihal piyanosunda bir hızlı egzersizin gürültüsü arasında başını çevirmeden mürebbiyesine sordu. Matmazel, Bülent bugün kaçta gelecek? Bir haftadan beri Bülent okuldaydı. Çocuğun okula verilmesinden o kadar söz edilmişti. Bülent Behlül'den ders arası dinlenme zamanlarının eğlencelerini, avluların güneşleri, tozlar içinde bir alay çılgınlıkla birlikte bitmez tükenmez oyunlara ilişkin güzel anılar dinleye dinleye bu okula verilmek düşüncesini o kadar sevinçle karşılamıştı ki. Sonra da bir gün çocuk artık bir hafta sonra yalnız bir gece için dönmek üzere yalıdan ayrılırken Nihal'le güle güle öpüşmüşlerdi. Bülent'i o kadar sevindiren şey Nihal için de sevinmek için bir sebep olmuştu. Ama o gün Bülent yalının kapısından çıktıktan sonra Nihal pencereye koşmuş arkasından bakmıştı. Bülent önünde bugünden başlayarak açılacak olan o Behlül'den dinlenilmiş olan eğlencelerden oluşan yeni ufka bir an önce ulaşmak için rıhtımın taşları üzerinden koşarak gidiyordu. Başını çevirip arkasından bakan ablasına son bir selam göndermek aklına bile gelmemişti. O zaman Nihal'in ruhunda derin bir şey sızladı. Bülent artık rıhtımın köşesinden dönüp kaybolduktan sonra Nihal hala bakıyordu. Akşam sofrada yerini, gece odalarında yatağını boş görünce ağlamak isteğini duymuştu. Demek artık bu gülünecek bir şakadan başka bir şeydi. Demek artık bu iki arkadaşın arasında bir deniz, uzun bir uzaklık, yüksek duvarlar, yabancı bir yaşama meydana gelmişti. Onun başka dostları, başka sevdikleri olacak, ona ablasından başka adamlar karışacak, gece ablasından başka çocuklarla yatacak, her şey başkalaşacaktı. O zaman bu küçük olayın niteliğini çözümleyememekle birlikte ruhu bütün ağırlığını duydu. Onlar yalnız ayrılmış değil, ruhları da birbirinden uzaklaşmış olacaktı. Yüreklerinin bütün tellerinde bulunan bağlar birer birer çözülecek, hayır bunlar Nihal'de kırılacak, parçalanacaktı. O gece artık odasında yalnız, yatağının içinde uyuyamayarak bunları düşünürken kendisini dünyada yapayalnız kalıvermiş olarak görüyor, bu yalnızlığın bütün acılarını duyuyordu. Ne olurdu? Bülent'i ona bırakamazlar mıydı? Bu kol işi de ne için yaratılmıştı? Çocukları böyle evlerinden, onları kucaklamakla mutlu olan kollarından ayırıp okullara mı atmak gerekliydi? Yaşamak bu muydu? İki yüreği kendi hallerine bırakmamak, bu yaşamanın acımasız bir yasası mıydı? Bülent'in okul konusu ortaya konulduktan sonra babasından hep böyle hayata ilişkin söylevler dinlemişti. Hayat, hayat, bu ne demekti? Bu o kadar kötü bir şey miydi? Mini mini yargılama ortamında hayat bu biçim ve hali alıyor, uzun yırtıcı tırnaklarıyla, korkunç gözlerle ürperti veren canavar oluyordu. Sonra insanlar şaşırmış, çıldırmış, bunun tırnaklarının kancalarından kurtulamıyorlar, gözlerinin ateşlerinden kaçamıyorlar. İşte annesini bu hayat almıştı. Gene bu hayat babasını değiştirmişti. Sonra gene o, hep o, Bülent'i tırnağına takmış, ta uzaklara atmıştı. Yargılama ortamının bütün bu yargıları bir ara bir noktaya saplanıp kalıyor ve kendi kendisine ''Eğer o gelmeseydi hayat bizi rahat bırakacaktı'' diyordu.